Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyiciler, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı Osman Kayar hazırlıyor. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Mehmet Kasar sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, Sayın Osman Kayar'la birlikteyiz. Değerli hocam merhaba.
Merhabalar Sümeyra Hanım.
Evet, Bedevi ile karısının hikayesine devam ediyoruz Mesnevi'de. Arap'ın orada su kıtlığı var sanarak çölleri aşıp Bağdat'a halifeye bir testi yağmur suyu hediye götürmesi. Kadın dedi ki, doğruluk varlığı tamamen terk etmeni isteklerden arınmandır. Kadın dedi ki, doğruluk varlığı tamamen terk etmen isteklerden arınmandır. Testimizde yağmur suyu var. Malın, mülkün, sermayen işte bundan ibaret. Bu su testisini al, git. Padişahlar padişahının huzuruna var, armağan götür. De ki, bizim bundan başka malımız mülkümüz yok. Çölde de bundan iyi su yoktur. Padişahın hazinesi pahalı elbiselerle doluysa da bunun gibi suyu yoktur. O testi nedir? Bizim mezar gibi cismimiz, içinde de bizim hislerimizin suyu var. Ey Tanrı, Allah müminlerin canlarını ve mallarını satın aldığı hükmünce bunu kabul et. Beş duyudan meydana gelme testideki suyu her çeşit pislikten temiz tut. Bu surette şu testinin denize bir menfezi olsun da testim deniz huyuyla huylansın. Armağanı padişaha tertemiz götürünce onu görür, anlamak ister. Ondan sonra testinin suyu kıymet kazanır da onunla yüzlerce dünya dolar. Lüleleri kapa, testiyi de küpten doldur. Tanrı, gözlerinizi hevaya kapatın buyurdu. Arap kimin böyle hediyesi var? Hakikaten bu padişaha layık diye gururlandı. Kadın bilmiyordu ki orada yol üzerinde şeker gibi Dicle akıp durmaktaydı. Şehrin ortasından gemilerle balık ağlarıyla dolu deniz gibi akıp gitmekte. Padişahın huzuruna var da azameti gör, içinden ırmaklar akan bahçelere bak. O Saffet Denizi'ne nispetle bizim anlayışlarımız bir katreden ibarettir.
Evet. Mevlana Hazretleri bu hikayenin bu kısmında kadının kocasına su testisini doldurarak vermesi ve bunu padişaha götürmesi anlatılıyor. Ama şimdi normalde her zaman söylediğimiz gibi burada bir kere daha tekrar edelim. Mevlana Hazretleri'nin bu zahir kısmına baktığımız zaman teşbihlerde bulunuyor. Zaten müteşabih misaller veriyor. Buradaki cevabını kendisi veriyor. O testi nedir? Bizim mezar gibi cismimiz, içinde de bizim hislerimiz var. Burada yani kısaca diyor ki bu testi insan vücududur. Aşağıda söylüyoruz zaten. Beş duyudan meydana gelme testindeki suyu her çeşit pislikten temiz tut. Yani buradaki şeyi de kastettiği de testinin muslukları olarak kastettiği de beş duyumuz vardır. Onları zikretmiş oluyor. Bu hikayeyi de böyle anlayacağız. Yani testi dediğimiz zaman Mevlana Hazretleri insan bedenini kastetmiş oluyor ve insanın duyularındaki zaten onlar duyu organlarımız bizim aynı zamanda bedeni yanımızda, cismi yanımızda, tarafımızla ilgili, ruhi tarafımızla ilgili değil. Ve bu hikayeyi anlatarak insanlara bir şeyler vermeye gayret gösteriyor. Kadın dedi ki doğruluk varlığı tamamen terk etmeyen isteklerden arınmandır. Şimdi Mevlana Hazretleri burada bize şunu söylemek istiyor. Kadın kocasını padişahın huzuruna gönderirken bir tek vesile olduğunu söylüyor ve bu vesilenin de aslında lüzumsuz isteklerden arınmanın ve kendisi kendi varlığından arınmak olduğunu söylüyor. Şimdi buradaki İslam tasavvufunda çok önemli bir şeydir. İslam açısından da önemli bir şeydir. Varlık iddia etmek her zaman üzerinde durdukları konudur. Benlik iddia etmek demektir aynı zamanda. Çünkü Allah söz konusu edildiğinde ya da insan Allah'ın huzuruna çıkarıldığı zaman varlığından bahsedilemez bile. Nedir ki Allah'ın yanında insan? Bir ufacık bir hücreden ibaret bir varlık gibi durur aslında. Dolayısıyla bizim varlık iddiasından vazgeçmemiz, varlık talebinden vazgeçmemiz bu anlamda Allah huzurunda, Allah karşısında bir benlik iddia etmememizi bize anlatan bir şeydir. Yani Firavun gibi ben de Tanrıyım, ben de sizin Rabbinizim iddiasında bulunmamamızdır. Çünkü Allah söz konusu edildiğinde bizim onun karşısında herhangi bir varlığımızdan bahsedilemez ve bilgi söz konusu edildiğinde biz onun bilgisinin yanında hiçbir şeye sahip değiliz. Bunu bilmektir asıl olan. Bunu bildiğiniz zaman problemleri çözersiniz. Ama insanlar özellikle gençlik yıllarında kendilerini çok güçlü zannederler ve her şeyi bildiklerini düşünürler. Her şeyleri düşündükleri için de Allah huzurunda da en çok isyankarlıklar gençlik yıllarında olur. Çünkü ihtiyarladıklarında insanlar kendi aziyetlerini de anlarlar. Ben bazen bu inkarcı insanlarla karşılaştığımda, genç inkarcı insanlarla karşılaştığımızda hep şöyle söylerim. Yani yaşın 70'e kadar Allah ömür versin de o zaman da bize de yaşarsak eğer bir o zaman bir görüşelim, bir daha görüşelim bugünkü düşündüklerini diye hep her zaman söylerim. Çünkü ihtiyarladığınız zaman yani yaşınız kemale ermeye başladığınız zaman aslında yok olduğunuz, yok olacağınızı, yok olmaya mahkum olduğunuzu da bizatihi görüyorsunuz. Bu yüzden de bu önemli bir şeydir Müslümanlar açısından. Şimdi burada bir başka şey üzerine duruyor. Testimizde yağmur suyu var. Malın, mülkün, sermayen işte bundan ibarettir diyor. Aslında insan neticede işte beş duyusundan ibaret. Başkaca da bir şey yok. Bir ruhi tarafımız var ama o bedenimizle ilgili olmadığı için burada zikredilmiyor. Bedenimizle ilgili olarak burada beş duyumuz olduğunu söylüyor ve bu beş duyunun da bir çeşit temiz sudan, yağmur suyundan ibaret olduğunu söylüyor. Bütün varlığımız bundan ibarettir ve kadın diyor ki işte bunu al padişahın huzuruna götür ve böylece onun yanında bir ikbal elde edersin. Şimdi biraz önce söylemiştik giriş kısmında bu testinin ne olduğunu Mevlana Hazretleri bize zaten kendi konuşmasında anlatıyor beytin içinde. O testi nedir? Bizim mezar gibi cismimiz, içinde de bizim hislerimizin suyu var tarzındaki bir ifadeyle burada kastettiği şeyin aslında bedeni yanımız olduğu. Ve gerçekten de insanlara bugün özellikle modern dünyanın insanlarına baktığımız zaman insanı bir çeşit bedenden ibaret görüyorlar. Yani biyolojik yanımızdan ibaret görüyorlar. Biyolojik yanımızdan ibaret gördükleri için de bütün ihtiyaçlarımız bundan ibaret zannediyorlar. Yani biyolojik yanımızın ihtiyaçlarını karşılamaktan, yemekten, içmekten, işte uyumaktan ibaret zannediyorlar. Halbuki insan İslam öğretisine göre bundan ibaret değildir. İslam öğretisine göre insan aynı zamanda hem bedeni olan hem de ruhi yanı yani akli yanı da olan bir varlık. Dolayısıyla bizim iki tür aslında ihtiyacımız var. Ama insanların önemli bir kısmı sadece bir yanımızın, bedeni yanımızın ihtiyaçlarıyla yetindiğini ve onunla rahatlayacağını zannediyor ama onu ne kadar doyurursanız doyurun, onun ihtiyaçlarını ne kadar karşılarsanız karşılayın. Neticede insanın tatmin olmasına, insanın sekinete ulaşmasına da yetmiyor. Şimdi burada Mevlana Hazretleri bir şeyden bahsediyor bize. Diyor ki ey Tanrı, Allah müminlerin canlarını ve mallarını satın aldığı hükmünce bunu kabul et diye sunarım ona diyor. Şimdi burada bir ayet-i kerime var. Ayet-i kerime Tevbe suresi 111. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi de okuyalım. Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. Müminler Allah yolunda savaşacaklar, ölecek ve öldürecekler diye Tevrat, İncil ve Kur'an'da vaat ettik. Kim ahirette ahdine vefa gösterirse bilsin ki müşterisi Allah'tır. Bu büyük bir kurtuluştur. Şimdi buradan öğrendiğimiz kadarıyla bu şey sadece Kur'an-ı Kerim'de değil, önceki kitaplarda da var olan bir şey. Çünkü gerçekten de Allah insanı yaratan varlıktır ve yarattığından da bir tek şey bekliyor. Ne bekliyor? O da kendisine tazim etmesini, kendisine hürmet gösterdiğini, daha doğrusu insanın yaratıcısını bilmesini bekliyor. Bundan daha tabii, daha doğal da bir şey yoktur. Yani Allah'ın bize istediği bundan ibarettir. Ama bu hayatın içerisine indiğimiz zaman bizim mallarımızı ve canlarımızı da Allah için heda etmemiz gerekiyor. Çünkü aslında bizim değil onlar. Yani bizim diye sarıldığımız canlarımız ve mallarımız da bizim değil. Çünkü dünyada hiç kimse ebedi olarak baki değil. Yani hani ev yaptırıyorsunuz, para veriyorsunuz, belki milyarları harcıyorsunuz, bir villa yaptırıyorsunuz ama bir gün görüyor, ölüp geçip gidiyorsunuz. Sizin değil aslında o. Canlar da böyle değil mi? Hani bizim canımız diye sahipleniyoruz ama bir bakıyoruz ki o canı bir gün gelmiş, sahibi almış gitmiş elimizden. Aslında burada bir şey bilmemiz gerekir. Bilmemiz gereken şey şu, aslında hepimiz Allah'a aitiz. Kainatta var olan her şey Allah'a aittir. Biz sadece bunların belki geçici bir süre kullanıcısı pozisyondayız. Geçici bir süre kiracısı pozisyondayız. Dolayısıyla bizim bunu bilmemiz ve buna göre yaşamamız gerekiyor. Bunu bilerek aslında Allah'a ait olan mallarımızın ve yine Allah'a ait olan canlarımızın onun için harcanması lazım. Onun için kullanılması lazım ki biz gerçek mükafata erişelim. Buradan da Mevlana Hazretleri'nin hep söylüyoruz, beyitleri sıradan beyitler değildir. Bunların arka planda ya mutlaka bir ayet-i kerime vardır, ya bir hadis-i şerif vardır, ya da İslam düşüncesine ait düşünceler vardır. Yani türedi bir şey değildir Mesnevi. Kendisinin uydurduğu bir şey değildir. Netice itibariyle İslam inancının ve İslam düşüncesinin bir başka formda, bir başka anlatım biçiminde daha deruni olarak anlatılmaya çalışılmasından ibaret. O yüzden de biz şunu iyice kavramamız gerekir. Yani zaten bize ait olmayan canlarımızın ve mallarımızın gerçek sahibine hizmet edecek biçimde kullanmamız gerekiyor. Ben bu meseleyle ilgili olarak bir şey okumuştum. Yani Suyu Arayan Adam diye bir kitap var biliyorsunuz. O Suyu Arayan Adam da müellif aslında kendi hayat hikayesini anlatıyor ve Rusya'daki bir hadiseyi misal veriyor. İşte bu komünist devrim esnasında Rusya'da bulunuyorlar orada birileri. Bu da onların içerisinde. Yolda giderken köylülerle karşılaşıyorlar. Köylüler bunlara diyorlar ki ya şimdi siz bu toprakların devlete ait olduğunu mu söylüyorsunuz diyorlar. Bunlar da diyor ki evet devlete ait ama diyor biz kullanıyoruz. Siz devlete ait diyorsunuz ama biz kullanıyoruz. Yani bunun ürünlerini biz elde ediyoruz. Bir zamanlar diyor papazlar da buranın kiliseye ait olduğunu söylemişlerdi. Şimdi siz devlete ait olduğunu söylüyorsunuz ama göreceksiniz ki burası hiçbirimize ait değil. Yani burası bize de ait değil, devlete de ait değil, kiliseye de ait değil. Hakikaten dünyaya baktığınız zaman, böyle derin düşündüğünüz zaman, yani bir köylünün bile aklını kolayca kavrayabileceği tarzda baktığınız zaman aslında bize ait olduğunu zannettiğimiz şeylerin sahibi Allah'tır. Bizim yapmamız gereken şey de onun rızasını elde etmek için, onun malını onun için harcamaktır. Onun canını onun için harcamaktır. Bundan aslında daha tabii, bundan daha doğal bir şey olamaz. Ama insanlar maalesef sahipleniyorlar ve kendilerinden ibaret olduklarını zannediyorlar. Bu şeyin de beş duyudan ibaret olduğunu söylüyor. Beş duyudan meydana gelen tezdeki suyu her çeşit pislikten koru. Şimdi bu da üzerinde durmamız gereken bir beyt. Bakın. Beş duyudan meydana gelme tesisteki suyu her çeşit pislikten koru. Bizim aslında bedeni yanımızı da, biyolojik yanımızı da pisliklerden korumamız gerekiyor. Neydi o beş duyu? Görmek, duymak, dokunmak, koklamak ve tatmak. Şimdi normal şartlarda bir İslam'ın emrettikleri var. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki gözlerinizi haramdan sakının diyor. Veya işte bize içkiyi yasak ediyor. Veya işte diyelim ki başka şeyleri yasak ediyor. Dokunman gerekmeyen şeylere dokunmayı yasak ediyor. Bunun temiz kalması için de bu pisliklerden ne yapılması lazım? Uzak durması lazım. Yani bizim aslında bedenimizi de aslında koruyup kollamamız lazım. Sadece aklı yanımızı ve ruhi yanımızı değil, aynı zamanda bedenimizi de koruyup kollamamız gerekiyor. Çünkü bizim hem bedenimiz hem de aklı yanımız neticede Allah'a aittir ve o bunların saf kalmasını ve temiz kalmasını istiyor. Ama bizim hakikaten insanlarımızın bir kısmı maalesef bunu da göz ardı ediyorlar. Yani biz mesela hem sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Hem de bize verilen bu bedeni düzgün yerlerde kullanmamız gerekiyor. Yani biz mesela diyelim ki işte misal olsun diye söylüyorum işte sigara içerek veya da bedenimize zarar verecek uyuşturucular kullanarak onu telef etmememiz gerekiyor. Evet. Çünkü bunlardan sorumlu olacağız. Çünkü o zaten bize ait değil. Bize ait olmayan şeyi nasıl böyle bir şeyle karşı karşıya getiririz ki onu üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Ve yine üzerinde durmamız gereken hususlardan bir tanesi de diyor ki o şu: armağan padişaha tertemiz götürünce onu görür, almak ister. Ondan sonra testinin suyu kıymet kazanır da yüzlerce dünya dolar. Bu hakikaten bize emanet edilen şeyi kirletmeden tertemiz olarak Allah'ın huzuruna götürürsek orada da ne yapılacaktır? Kıymetli olacaktır ve Allah bize bunu tertemiz iade ettiğimiz için de mükafat verecektir. Bu işin bu tarafında hesap etmek lazım. Lüleleri kapa, testiyi de küpten doldur. Yani dışarıdan başka şeyleri doldurma. Ve yine Mevlana Hazretleri diyor ki Tanrı gözlerinizi hevaya kapatın buyurdu. Bu da ayet-i kerimedir. Nur suresi 30. ayet-i kerimede. Müminlere söyle gözlerini haramdan yumsunlar. Yani haramdan sakınsınlar. Çünkü gerçekten insanların görmemesi gereken şeylere de bakmaması lazım. Mesela İslam düşüncesinde bu anlamda mahremiyet çok önemlidir. Yani komşunun evlerini yan yana yaparken bile komşunun bahçesini görmeyecek biçimde yapmanız gerekiyor. Yani bu kadar ince, hassas gelişmiş şeyleri var İslam düşüncesinin. Ve yine dolayısıyla bizim bununla ilgili olarak bir hikaye anlatılır. Namaz esnasında gözlerini duvarda gezdiren adamın bu davranışı ağaç damlar arasında kuş arayan avcıya benzetilmiş ve kıldığı namaza da avcı namazı denmiştir. Enteresan bir bilgi bu da. Bizim şahitlerden okudum bunu. Orada diyor ki namaz kılarken hani bazılar işte kafayı kaldırır, duvarlara bakar. Bunu bizim alimlerimiz, bizim büyüklerimiz avcı namazı olarak isimlendiriyor. Çünkü avcı da biliyorsunuz dallar arasında, ağaçlar arasında avlayacağı hayvan arar. Halbuki bizim ne yapmamız gerekiyor? Normal işimize gücümüze bakıp namaz kılıyorsak hakikaten önümüze bakarak namaz kılmamız gerekiyor. Gözümüzü haramdan sakınmamız lazım. Burada Şibli'nin, büyük mutasavvıf, İslam mutasavvıf Şibli'nin de bir sözü var. Gözü haramdan, kalp gözünü de masivadan çevirmek lazım demiş. Masiva Allah'tan başka varlıklardan çevirmek lazım olarak isimlendiriyor. Hakikaten bizim ruhi tarafımızı da Allah'tan başka varlıklardan çevirmemiz lazım. Yani bütün varımızı, yoğumuzu, bedeni ihtiyaçlarımızı karşılamaktan ibaret ne yapmamız lazım, görmemek lazım. Durulması gereken bir beyti daha var Mevlana Hazretleri'nin. O diyor ki Arap kimin böyle hediyesi var? Hakikaten bu padişaha layık hediye diye gururlandı. İşte burada aslında bizim üzerinde durmamız gereken önemli bir şeye de işaret etmiş oluyor. Amellerimizle gururlanmamamız lazım. Yani biz işte çok iyi insanlarız. Güzel amellerimiz var. Bizim yaptığımız iyilikleri kimse yapmamış tarzında da gururlanmamamız lazım. Çünkü Allah bunu değerlendirecektir. Ve aslında biz, Allah bizim kalplerimize ne yapıyor? Bakıyor. Allah bizim iç dünyamıza bakıyor. Sadece amellerimize bakmıyor. Dolayısıyla Müslümanların da kendi fiilleriyle, insanların da kendi fiilleriyle, amelleriyle, ben şu kadar namaz kıldım, şu kadar oruç tuttum, şu kadar Kur'an okudum diye de övmemesi lazım. Çünkü onların fayda verip vermeyeceğini bilmiyoruz. Onların halisane yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. Onların ihlas ile yapılıp yapılmadığını çok fazla bilmiyoruz. O yüzden de böyle bir şeyin de yanlış olduğunu söylüyor bize. Çünkü şeytan da biliyorsunuz gurur sahibiydi ve yaptıklarından gururlanmıştı ama sonuç itibariyle bulunduğu makamdan aşağı düşmek durumunda kaldı. Şimdi ey peygamber, ey mabut, ey kulların ibadetinden müstahni olan Rabbim, senin uluhiyetine ve şanına yaraşır ibadette bulunamadım diye Hazreti Peygamber'in dua ettiği söyleniyor. Yani Hazreti Peygamber bile kendi yaptığı ibadetlerin Allah'ın şanına uygun olup olmayacağı konusunda bir şeyi yok. Yani eminliği yok. Diyor ki hakikaten Allah'ın yüceliği ve Allah'ın üstünlüğü söz konusu edildiğinde bizim yaptığımız fiillerimizin onun şanına yaraşır biçimde olduğunu düşünmek bile aslında bir problem olarak karşımıza durur. Bu yüzden de insanın tevazu içerisinde olması gerekir ve mütevazi olmamız gerekir. İşte burada testiyi alıp muhafaza ederek, kötülüklerden muhafaza ederek, yani insan bedenini kötülüklerden muhafaza ederek Allah'ın huzuruna varsak bile bununla övmememiz lazım. Bakalım orada nasıl karşılanacağımıza dikkat etmek gerekir.
Evet. Arap'ın su testisini keçeye sarıp dikmesi ve ağzını kapatması. Arap evet dedi. Testinin ağzını kapa. Hakikaten armağan bize faydalı. Keçeye sar sarmala. Padişah orucunu armağanla açsın. Çünkü dünyada bunun gibi su yoktur. Bu halis şarap zevk ve sefa kaynağı. Onlar acı ve tuzlu sular içmekten daima hastadırlar. Yarı kör olmuşlardır. Durağı yatağı acı su başı olan kuş saf berrak suyu ne bilsin? Yurdun acı su kaynağı şattı ceyhunu nereden bileceksin? Ey şu fani konaktan kurtulamayan, sen yokluğu, sarhoşluğu ve neşeyi ne bilirsin ki? Bilsen bile babandan, atandan rivayet yoluyla bilirsin. Bu adlar sana ebced gibidir. Ebced, hevves. Bütün çocuklar bunu ezberebilir. Fakat bir manası yok. Hülasa Arap testiyi alıp yola düştü. Gece gündüz onu taşımaktaydı. Testiye bir ziyan gelecek diye korkusundan çölden şehre kadar götürdü. Kadın da evde seccadesini yaymış, namaz kılıp dua etmekte. Suyumuzu bayağı kişilerden koru. Ya Rabbi, bu inciyi o denize ulaştır. Her ne kadar kocam hünerliyse de incinin binlerce düşmanı olur. Cevher dediğin nedir ki? Bu Kevser'dir. İncinin aslı bunun bir katresidir diyordu. Kadının ağlayıp yalvarması erkeğin derdi ve ağır yükü bereketiyle. Arap testiyi hırsızlara kaptırmadan, kırmadan ta hilafet şehrine kadar götürdü. Orada bir tapu gördü ki nimetlerle dolu. Haceti olanlar oraya tuzaklarını yaymışlar. Bir haceti olan herkes o tapudan ihsana nail olmuş, hediyeler elde etmiş. O kapı kafire, Müslümana, güzele, çirkine, güneş gibi, hatta cennet gibi. Bir bölük huzurda bezenmiş duruyor, bir bölük halk ayakta hizmet bekliyor. Süleyman'dan karıncaya kadar herkes neşe içinde. Sura üfürülmüş de dirilmiş gibi. Görünüşe aldananlar cevhere gark olmuş, içe bakanlar mana denizini bulmuş. Himmetsizler himmete erişmiş, himmet sahipleri nimete erişmiş.
Evet. Şimdi bu okuduğumuz bölümde Mevlana Hazretleri su tesisinin, yani insan bedeninin de korunup kullanması gerektiğini bize söyleyerek işe devam ediyor. Ve hakikaten insanın hem ruhi yanımızı hem de bedeni yanımızı koruyup kullanmamız gerekiyor. Çünkü bizim onun da bedeni yanımızı da ihmal etmememiz lazım. Ruhi yanımızı da ihmal etmememiz lazım. Burada üzerinde durulması gereken şeylerden bir tanesi. Diyor ki yurdun acı su kaynağı Şattı ve Ceyhun'u nereden bileceksin? Şimdi burada kadın ne yapıyordu? Yol boyunca ona bir susuz dolu testi veriyordu ve padişaha götürmesini söylüyordu. Halbuki padişahın bulunduğu yerde ne var? Ceyhun var. İşte başka büyük büyük Şattı içindekileri, büyük büyük ırmaklar var. Hem de öyle büyük ırmak ki yani yüzünde gemiler yüzüyor ve bu gemiler de hatta balık da tutuyorlar. Bu kadar berrak suların olduğu bir yere sen bir testi ufak bir su gönderiyorsun ve diyorsun ki yani bundan daha büyük bir şey yoktur orada. Yani böyle su da orada bulunmaz diyorsun. Bunu aslında Mevlana bize söylemiş oluyor. Ve buradan da şunu bilmemiz lazım. Yani insan aslında çevresinin ürünüdür diyoruz her zaman. Bu önemli bir şey. Muhitin eğer kötüyse, kötü bir muhitte yaşıyorsanız oradaki insanlar yaptıkları kötülükleri iyi zannediyorlar. Hani kadın çölde yaşıyor ve su çok az orada. Azıcık bir suyu çok iyi bir şey olarak zannediyor. Halbuki öbür gönderdiği bir testi su gönderdiği yerde dünyalar kadar su var. Yani dolayısıyla bizim aslında bulunduğumuz, içinde yaşadığımız şartları hep iyi ve güzel olarak kabul edebiliyoruz. Bu yüzden de oradan biraz sıyrılmamız lazım. Yani zaman zaman kendi yaşadığımız ortamdan dışarı çıkıp da bir bakmamız lazım. Acaba başka yerde, başka dünyalarda neler vardır diye. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Ben onu hep şey yaparım, söylerim. Diyor ki yani işte yeryüzünde gezin, dolaşın, mücrimlerin sonu nasıl olmuştur bakın diyor. Hakikaten gezip dolaşmak lazım. Yani hem tarihi yerleri gezip dolaşmak lazım hem de şu anda hali hazırda bulunan şehirleri gezip dolaşmak lazım ki senden ibaret olmasın. Yani yaşadığın yerden ibaret olmasın dünya. İslam'ın hac emri de bununla ilgili bir şeydir aslında. Yani haccı sadece evet yani o yapılması gereken işleri gidip Mekke'de, Hicaz bölgesinde, Mekke'de, Medine'de yapmak lazım. Eyvallah ama bir de yol boyunca başka dünyaları, başka şehirleri sizin yaşantınızdan başka yaşantıları da görmek, Allah'ın ayetlerini de görmek lazım. Hani İsra hadisesinde de böyle ne diyor? Allah ayetlerini göstermek üzere götürdü diyor. Biz kendi bulunduğumuz, kendi yaşadığımız yerden kalkıp da başka yerlere gezdiğimiz zaman da hepsi çünkü Allah'ın dedik buraya. Bütün yaratan Allah'a ait olduğu için bu Allah'ın ayetlerini de görmüş oluyoruz. Bu yüzden de bulunduğumuz yerden ibaret görmememiz lazım hayatı. Çünkü çevremiz bizi ne yapıyor? Belli bir alana hapsediyor. Yani çevremiz belli bir alana hapsediyor. O hapisten kurtulmamız gerekiyor. Zaman zaman çevre değiştirmekte, zaman zaman mekan değiştirmekte bu anlamda da bir fayda var. Mevlana Hazretleri bize onu da hatırlatmış olsun bu arada. Ve yine üzerinde durmamız gereken şeylerden bir tanesi bunun son kısmına geldiğimiz zaman Ebced Hevves diye bir şeyden var. Ebced Hevves Hutti Keremen Safez Kareşet Sehaz Dazilen diye bir şey var. Tekerleme gibi bir şeydir. Aslında bu çocuklara alfabeyi öğretirken bunlar Arap alfabesinin harfleridir. Arap alfabesinin harflerini kolayca öğrensinler diye böyle tekerleme gibi bir şey yapmışlardır. Ve bunun bir anlamı yoktur aslında. Şimdi işte Mevlana Hazretleri bize burada bir şey söylüyor ki bütün çocuklar bunu bilirler ama bir manası yok. Şimdi aslında biz bulunduğumuz çevrelerde yapa geldiğimiz işler ve davranışlar bunun gibidir aslında. Biz onların bir hepimiz yapa geliriz, yaparız, önemli bir şey olduğunu zannederiz ama bir manası yoktur. Onun bir manası olup olmadığını bulunduğumuz yerden dışarıya çıkıp baktığımız zaman aslında anlayabiliriz. Mevlana Hazretleri bize burada bu dersi de vermiş oluyor. Yani biz çocuklar gibi eğer olursak sadece bize ezberletilenden de ibaret kalırsak ve bunun ne anlama geldiği üzerinde kafa yormaz, dışarıya çıkıp da inandığımız ya da yaşadığımız hayatın doğru mu yanlış mı olduğu üzerinde kafa yormazsak varacağımız yer işte lüzumsuzluktan ibaret olacaktır. Bu yüzden de bizim davranışlarımızı yani Tanrı'ya götürdüğümüz, Allah'a götürdüğümüz testimizin biricik testi olduğunu ve ne güzel bir testi olduğunu ve her türlü şeye mükafata layık olduğunu düşünmememiz lazım. Bu okuduğumuz bölümde bize özet itibariyle bunu anlatmaya çalışıyor Mevlana Hazretleri diyelim.
Peki Sayın Osman Kayar, teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.